Ayrım 22, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 271. Sorusun Turuncu Devrimi ve Ukrayna. Kumandan Carlos, dün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek caddelerinde malum Amerikalı Soros'un manipülasyonuyla 2000 kadar kişi bir gösteri düzenledi. Gerçi Kırgızistan hükümeti bundan dolayı pek öyle endişeleniyor da değil. Çünkü Soros, Asya'nın bu bölgesinde olduğu gibi Kırgızistan'da da eskisi kadar etkili değil. Öyle Ukrayna'daki Turuncu Devrim benzeri teşebbüslerin tutunamayacağı bir konjonktür söz konusu. Kırgızistan hükümeti sadece gülüp geçiyor bu yüzden. Macar bir siyonisttir Soros. Son derece zeki bir adamdır. Bir nebze sosyalist veya sosyal demokrat veya ilerici denilebilecek bir adamdır. Diğerleri gibi sağcı bir kapitalist değildir. Tarif edilmesi zor bir kişi. Neticede bir siyonisttir ama bildik türden fanatik bir siyonist de değildir. Gerçekten zeki bir siyonisttir o. Varşova Paktı ülkelerinde önemli bir rol icra etmiş, milyonlarca dolarını da bu işe ayırmıştır. Korkunç bir parası var, çok zengindir. Ukrayna'da kilit bir rol oynamıştır örnek olarak. Ne var ki Turuncu Devrim'le gelen bu rejim artık bitmiştir. Size Ukrayna ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ukrayna'yı severim. Birkaç kez de ziyaret ettim. Ukrayna, Rusya'daki kelime anlamı itibariyle sınır bölgesi demektir. Rusya'nın dış sınırı yani. Burası aynı zamanda atlı Kozak savaşçılarının yurdudur. Rus İmparatorluğu'nun sınırlarını koruyan Kozak süvarilerinin yerleştiği bölge. Yani Ukrayna ile Rusya aslında tek bir ülke olmalıdır. Lehçeleri farklı ama asılları aynı insanlardır bunlar. Hani Türkiye'ye 1000 yıl önce Gobi çölünden gelen Türklerin lehçesini ve şimdi Türkiye'de yaşayanların lehçe farklılığını düşünün. Aslına bakılırsa oradaki de buradaki de gerçek birer Türktür. Ukrayna ve Rusya farklılığı da işte bunun gibi kökleri aynı bir toplumun unsurları olarak bence tekrar bir araya gelmelidirler. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Mart 2009. Venezuela. Osmanlı ordusunda Venezuelalı bir subay. Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı ordusunda savaşan Venezuelalı bir generalden, daha doğrusu sonradan general olan bir Venezuelalı albaydan, o muhteşem adam Rafael de Nogales Mendez'den söz edeceğim size. Anglo-Sakson emperyalizmiyle savaşmak için 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusu saflarına katıldı ve Türklerle omuz omuza savaştı. Van şehrini müdafaa muharebelerinde kumandanlardan biriydi. Sonrasında Bağdat'a idareci tayin edildi ve akabinde İngilizlerle savaştı. İşte bu kahraman Venezuelalı her dönem Amerikan emperyalizmiyle, Batı emperyalizmiyle savaşmış ve yaklaşan tehlikeyi önceden görmüştür. Küba'daki İspanyol ordusunda Birleşik Devletler ordusuna karşı, Osmanlı ordusunda İngiliz ve Fransız işgalcilerine karşı, özetle her dönem Batı emperyalizmiyle savaşmıştır. Kendisiyle iftihar ediyorum. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 12 Aralık 2009. Başkan Chavez'in hayatı ve devrimi. Geçen hafta Avukat Hasan Ölçer'den de bir mektup aldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle orada sorulan bir soruya mukabil olarak size Başkan Hugo Chavez'den bahsetmek istiyorum. Venezuela'nın yine sorununuz vesilesiyle özet bir giriş halinde son 50 yıllık siyasi tarihindeki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Chavez, 28 Temmuz 1954'te doğdu. O dönem Venezuela'nın devlet başkanı General Perez Jimenez'di. Bu adam milliyetçi biriydi ve dönemin şartlarından dolayı gittikçe artan mikyasta diktatörlüğe yöneldi. Birçok kişi hapishanelere atıldı, işkence gördü, katledildi. Kısacası muhaliflere ve devrimcilere yönelik büyük bir baskı politikası izledi. Hugo Chavez'in hem anne hem de babası öğretmendi. Venezuela'nın güneybatısındaki Barinas eyaletinde bulunan bir köyde öğretmendiler. Az bir maaşları vardı o dönemde. Babası halen sağdır. Ailesi çok sonra refaha kavuştu. Hatta Chavez'in abiyi şimdilerde Barinas eyaletinin valisidir. Ancak o sıralarda çok fakir bir aileydiler ve iki kardeş zor şartlarda okullarına devam edebildiler. Chavez siyasi bakımdan canlı duyguların var olduğu bir ortamda büyüdü. Babası vatanseverliğin gereği adettiği şekilde bir General Jimenez taraftarıydı. 1954'te tuhaf bir seçim yapıldı. Jimenez 1948'den beridir zaten iktidardaydı. Junta mensubuydu ve sözünü ettiğim şaibeli seçimlerden sonra 5 yıllığına başkan seçildi. İşte genç Chavez tarihinde geçmişteki diktatörlere direniş özelliği bulunan bir ailede ama Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ağabeyi belirleyen böyle bir milliyetçi ortamda yetişti. Chavez sportif anlamda çok faal bir gençti. Venezuela'nın milli sporu addedilen beyzbola düşkündü. Profesyonel beyzbol oyunculuğunun eşiğine kadar geldiyse de olamadı ve fakir bir ailenin mensubu olarak orduya katıldı. Kaldı ki Venezuela'da tamamı olmasa da çoğu ordu subayı gelir seviyesi düşük orta sınıflardan çıkar ve bir nevi sosyal statü kazanma yoludur orda subaylık. Genç Chavez harp okulundan arkadaşları arasında en başından beri sivrilir. Siyasi tartışmalarda öne çıkan dışa dönük ve enerjik bir kişiliktir. Burada geriye 1966'ya dönmek istiyorum. O vakitler kardeşim Lenin'le beraber liseye gidiyordum ve ben liseyi bitirmek üzereydim. O sırada ordu bir karar almış ve liseyi bitiren öğrencileri belki harp okuluna kaydolabilirler, orduya katılabilirler diye davet edip bilgilendirmeye karar vermişlerdi. Ben de o dem Karakas'taki komünist gençlik teşkilatlarında lider pozisyondaydım. Orduda komünist yoldaşların kariyer yapmasını istiyorduk. Tabii adımdaki Lenin'in ön adlarından olan İliç kelimesinden ötürü ben böyle bir kariyer yapamazdım. Çünkü bu yoldaşların gizli olmasını istiyorduk. Neticede şu oldu, bu oldu ve aramızdan biri dışında kimse orduya katılmadı. Chavez'e gelince orduya katılır, genç bir subay olarak Venezuela ordusundaki ilk paraşüt birliğinin de kurucusu olur. Genç subaylar üzerinde çok güçlü bir etkisi vardır. O kadar açık sözlü ve korkusuzdur ki bu kadar açık sözlülük karşısında askeri istihbaratta doğrusu aptallaşır ve hareketsiz kalır. Ağzını tutamayan böyle birinin herhangi gizli bir işi teşkilatlandıramayacağını düşünürler. Tabii çok yanılacaklardır. Bu arada Chavez orduda yükselir, askeri akademide eğitimcilik, öğretmenlik yapar. Sonra Chavez cephesinde bazı gelişmeler olur. 1979 yılında Chavez gizli biçimde gerilla temsilcileriyle görüşür. Derken orduda anti-emperyalist, sosyalizme açık, vatansever subay örgütlenmeleri başlar. Gerillalarla temasa geçen bu genç subayların bazıları zamanında gerillaya karşı da savaşmıştır üstelik. İşte bu gelişmeler hep Chavez'in subaylığı zamanında gerçekleşir ve onun da merkezinde olduğu bir nitelik belirtir. Venezuela ordusunda ilk kez böyle bir durum yaşanmaktadır. Askeri akademideki eğitimciliği sürecinde birçok genç subayın kendi görüşleri istikametinde ideolojik ve siyasi formasyon kazanmasına muvaffak olur Chavez. Elbette bu subayların hepsi bir zaman sonra yüksek rütbelere çıkacak ve çevrelerini de aynı etkiyle etkileyeceklerdir. 1989'da Caracas'ta büyük bir kargaşalık çıkar. Bu bir açlık ayaklanmasıdır. Varoşlardan gelen kalabalıklarla polis başa çıkamaz. Chavez artık bu yozlaşmış iktidardan kurtulma vaktinin geldiğini düşünür ve çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırır. Ve 1992 Şubat'ında bir darbe teşebbüsünde bulunur. Başkanlık Sarayı'nı, Savunma Bakanlığı'nı, kilit haberleşme kurumlarını ele geçirmeyi planlar. CIA adına çalışan ve iş gören devlet başkanını Carlos Andrés Perez yakalayıp öldürmektir hedefleri. Fakat işler hesaplandığı gibi gitmez. Tüm askerlerin ve tabii sivillerin desteği alınamadığı için başlayan darbe operasyonu yarıda kesilir. Teslim olurken Chavez'in yaptığı açıklama manidardır. Bu operasyondan şimdilik kaydıyla vazgeçiyorum ve cezaevine konur Chavez. Ben 1992'de Amman'daydım ve darbeyi bekliyordum zaten. Niçin mi? Ağustos 91'de Venezuela'dan bazı bilgiler almıştım çünkü. Venezuela ordusundan sempatizanımız olan bir amiral tarafından bilgilendirilmiştim. Neyse, darbe teşebbüsü oldu. Benim gözlerim televizyona mıhlıydı ve darbe başarısız olunca doğrusu alt üst oldum. Çok üzüldüm. O zamanlar epey dolarım vardı ve ülkeme geri dönüp iltica edebileceğimi düşünüyordum. Olmadı tabii. Chavez'in darbesi başarılı olmadı çünkü bu sivillerle iç içe bir ihtilal gibi organize edilemedi. Sadece orduyla kalınca da türlü aksaklık, emir komuta anlaşmazlıkları oldu. Chavez kendine has özellikleri olan enteresan bir şahsiyettir. Geldiği bölge itibariyle Venezuela'nın kovboyları denilebilecek bir çevrede büyümüştür. Ancak o, ihtilalci, elde silah mücadele etmeyi seven bir insan olmasına rağmen şiddetten de aynı zamanda nefret eder. Daha doğrusu kendi halkından masum insanların ölme ihtimali karşısında daha ileri bir adım atamaz. Çok ilginç bir karakter yapısıdır kısaca onunkisi. Siyasi liderlik belki de daha uygundur ona. Her neyse Başkan Rafael Caldera'nın siyasi mahkumlara yönelik çıkarttığı aftan yararlanarak darbe teşebbüsünden birkaç sene sonra cezaevinden çıkmayı başarır. Kendisine bazı eski ordu mensuplarının ama en başta yoksullara dönük olarak topluma duyurduğu ideallerinden ve tabii hitabetinden etkilenen halk kesimlerinin gittikçe yükselen bir desteği olur. Böylece başkanlık kampanyası yürütür. Bu vesileyle ifade edeyim, Venezuela basınına o dönem yaptığım açıklamalarda seçimlerde Chavez'i desteklediğimi beyan etmişimdir. Chavez tüm bu siyasi kampanyalar ve muhtelif seçimler sonrasında nihayet başkan seçilir. Bu arada benim kendisine çeşitli vesilelerle verdiğim siyasi destekleri unutmamıştır. 1999'da Paris'e bir resmi gezi düzenler. Başkan olarak ilk kez geldiği Paris'te başkanlık sarayında ülkeler arası görüşmeler yapılır ve benim durumum da elbette gündeme getirilir. Yargılanma safhası biter bitmez gereken yapılacaktır, böyle söylenir. Fakat görüyorsunuz yargılanma safhasını sabote etmek için elden gelen yapılıyor. Üstelik buna kimi Venezuelalı işbirlikçiler de alet oluyor. NATO gizli servisleriyle işbirliği yaparak benim Fransa'dan ayrılmamı engelleyici faaliyet yürütüyorlar. Bugüne gelince, Chavez kitlelerin desteğini almış görünse de aleyhinde olan ve devletin kilit mevkilerinde üstlenmek, iktidara gelmek, bürokraside zaten var olan belli etki ve imtiyazlarını kaybetmemek isteyen sayısız yozlaşmış düşmanı, sayısız siyasi hasmı da vardır onun. Karşıdan toslayamadıkları durumda bu kez yanında halkalanmaya ve iktidarın nimetlerinden faydalanmaya bakmaktadırlar. Sonuç olarak hepsi Venezuela'daki devrimi sabote etmek için el birliği, işbirliği halindedir. Çıkar grupları her yerdedir ve hepsi de iktidarın kendi istikametlerinde davranmasını beklemekte, buna çalışmaktadır. Fakat herkese her istediğini veremezsiniz. Bunlara bir de ideolojik veya siyasi farkları, yine şahsi hırsları eklerseniz devrimi kemirmek isteyen ne kadar kurdun Chavez'i çevrelediğini anlarsınız. Üstelik Amerika'nın Chavez'i baş düşmanlarından biri bellediğini düşünürseniz değil sadece siyasetten nasıl bir suikast tehdidi altında yaşadığını da anlarsınız. Kaç kez öldürülmek istenmiştir? Yani çok zor şartlarda mücadele vermektedir Chavez. Sadece Allah onu korusun diyebiliriz şu an. Hala sağdır, kitleler arkasındadır ve Amerika'nın türlü oyunlarından taş koymaktadır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 8 Ağustos 2009. Başkan Chavez'in elindeki kitap. Avukat Hasan Ölçer'den bir mektup ve beraberinde gelen kitabı aldım. K. Mirzabeyoğlu'nun Baş Yücelik Devleti, Yeni Dünya Düzeni adlı eserini. Çok ama çok ilginç bir kitap. Şimdilik sadece giriş bölümünü okuyabildim. Fikirlerimi bir ayrı yazacağım. Ama öncelikle tüm eseri dikkatli okumam gerekiyor. Hacim olarak o derece büyük olmayan, ancak fikir bakımından topdolu bir eser elimdeki. Dediğim gibi daha ilk sayfalarından da görebildiğim üzere son derece ilginç buldum onu. Dikkatlice okunması gereken bir kitap ki öyle yarım saat veya bir saatte okunması mümkün değil. Ders çalışır gibi incelenmesi lazım gelen bir eser. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 19 Eylül 2009. Bir vesile Venezuela'nın başkenti Caracas'tan tasdik ettirdiğim bir haber. Başkan Chavez, K. Mirzabeyoğlu'nun The State of Baş Yücelik, New World Order, Baş Yücelik Devleti, Yeni Dünya Düzeni adlı eserini almış. Şu an başkanın elinde yani. Belki bu haber dünyanın şu an için ilgisini çekmeyebilir ancak bizim hangi yüksek noktalara ulaştığımızı göstermesi bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 6 Şubat 2010. Bana ve eşime için saldırılıyor? Yine aleyhime bir diğer ve en son sabotajı haber vereceğim şimdi size. Öncelikle bir bilgi arz edeceğim. Ailem 1994-1997 arasında savunmam ve avukatlarım için 1 milyon dolardan fazla para harcamıştır. Çünkü o sırada eşim Isabel ile babasının evinde bir kaza geçirmiş ve çok uzun bir süreyi tedavi olmakla geçirmişti. Kendisi 1997'de benim avukatım olana kadar savunmam için başka avukatlara bu yüzden bu kadar büyük meblağlar ödenmişti. Üstelik ailemin 1 milyon dolardan fazla para ödediği söz konusu avukatlar beni savunmak yerine lehime olan her şeyi örtbas etmek ve Fransız devletiyle müttefiklerin isteği istikametinde savunmamı sabote etmek yoluna gittiler. Isabella ile birlikte beni candan savunan birkaç avukat o tarihten bugüne mali olarak fazla bir destek almaksızın savundular beni. Ailemin bugüne dek göndermekte olduğu para ise bırakın avukatlarımın hak ettiği ücreti temin etmeyi, savunmamın normal masraflarını bile zar zor karşılıyor. Çünkü savunmam çerçevesindeki en küçük kanuni süreçlerin işletilmesi için bile birçok masraf yapılması gerekiyor, bu bakımdan karmaşık bir savunma süreci yürütülüyor. Gelecek sene 2011, beni bekleyen savunma süreci bunun dışında üstelik. Başkan Chavez'in olanca samimiyetine rağmen bana Venezuela devleti yoluyla gelen mali destek ise yok denecek kadar az ve bu sembolik katkıda ciddi herhangi bir hukuki masrafı karşılamaktan uzak. Kısacası hukuki durumun gittikçe kötüleşmektedir. Bu çerçevede en son sabotajdan bahsedeceğimi söylemiştim. Telaffuz etmekten hiç de mutlu değilim ancak 2 gün önce savunmamdan sorumlu hukuk ekibinin başkanı ve 9 yıllık eşim Isabella Cotant Peyre'nin resmi banka hesabı kapatıldı. Böyle bir saldırı bir avukatın mesleki hayatını bitirmekten hemen önceki adım demektir. Isabella meşhur bir milletlerarası davalar avukatıdır, bu sahada uzmandır. Batılı Afrikalı Milletler Hakemlik Mahkemesi'nin seçkin bir mensubudur. Gerçi öyle para kazandığı bir iş değil, fahri yürütülen bir görevdir ancak kendisine ulaştığı seviyeyi göstermesi yönünden örnek veriyorum. Ne var ki tüm bu beni savunduğu yıllar boyunca daha önce yıllarca birlikte iş yaptığı milletlerarası şirketlerle olan birçok iş anlaşması Amerikan müdahalesi sebebiyle feshedildi. Ve yine Venezuela hükümeti de Isabella'nın banka hesabının kapatılmasını engellemeye dönük hemen hiçbir ciddi teşebbüste bulunmadı. Eşimin banka hesabının kapatılması, onun hukuk bürosunu kapatması ve avukatlık iznini kaybetmesinden önceki son safhadır. Böyle bir hamleyle benim savunma ekibimin kafasını kopartma ve onu fonksiyonsuz hale getirme amacı gidiyorlar. Bu hadise Venezuela diplomasisini sadece bana değil, Venezuela devrimine ve Başkan Chavez'e ihanetinin de bir tezahürüdür aynı zamanda. İtham ettiğim kişi başından beri Başkan Chavez'in başında olmuş Venezuela Dışişleri Bakanı değildir. Olan bitenin sorumlusu Venezuela devlet cihazı içinde yuvalanmış, yozlaşmış, vatanseverlikten uzak, devrime inanç taşımayan kişi ve zümrelerdir. Bürokrasiye yerleşmiş bu hain unsurlar çoğu Chavez'in iktidara geldiği demde bürokrasi bünyesinde zaten mevcut olan tiplerdir. Özetle söylemem gerekirse buradaki hukuki savunmam çok kritik bir süreçten geçiyor ve Türk avukatlarımın da bunlardan haberdar olmasını arzu ediyorum. Bu son olan bitenlerden dolayı buradaki Venezuela Büyükelçiliğini ve görevli diplomatları haberdar ettik. Onlara düşen sorumlulukların icabı olarak gerekli tedbirleri bir an önce almalarıdır. Şayet savunma yapamaz hale gelirsem bunun sorumlusu bürokrasideki bu yozlaşmış unsurlar olacaktır ve hem Başkan Chavez hem de onun yakındaki saf tutan devrimin candan savunucuları tüm bu tipleri temizlemek vazifesine muhatap olacaklardır. Sadece Dışişleri Bakanlığı değil, diğer tüm bakanlıklardaki bu yoz unsurlar bertaraf edilmelidir. Söylemek istediğim şey tarihi yalanlar ve manipülasyonlardır. İnsanlar televizyonda izledikleri ve dinledikleri aracılığıyla manipüle edilmekte, zihinlerine bombardıman edilen bu sahte imajlarla biçimlendirilmektedir. Emperyalist düşman, Yahudiliğin sapkın mirasını devralan Siyonistler yok olmaya mahkumdur. Ne var ki tüm bu çöküş süreçlerine rağmen birbiri ardı sıra her sene hayatta kalmayı da başarmaktadırlar. Bunu da belli şahıs ve zümrelere pompaladıkları trilyonlarca dolara borçludurlar. Bu bakımdan kendimi ölçü olarak koymam gülünç olur ancak benim çektiklerim bana çektirilenler düşmanın bu operasyonlarına bir örnek olarak gösterilebilir. Benim için kanuni sahada mücadele eden eşim Isabella Cotton-Pair yine bu bakımdan büyük bir bedel ödemektedir. Sanıyorum avukat Hasan Ölçer, avukat Ahmet Arslan, avukat Güven Yılmaz ve genç avukat Ali Rıza Yaman tüm bunların farkında olmalı. Kendi ülkelerinden ve büyük kumandan Salih Mirzabeyoğlu'ndan başlayarak savunma ve mücadelelerine bu şuurla sarılmalıdırlar. Büyük tarihi bir meseleden küçük bir mesele olarak şahsıma gelmiş olsam da bunlar birbiriyle ilişkilidir. Çöken emperyalizme, onun ajanlarına karşı başkaldıran ve mücadelelerini yükselten K. Mirzabeyoğlu gibi, benim gibi, diğerleri gibi insanlar yok edilmesi gereken düşmanlar olarak görülüyoruz. Yok edilmekten kastettiğim beden olarak öldürülmek değil. Yoksa bundan kolayı yok onlar için. Bir kazayla, elektrikle, çorbaya konulacak bir şeyle falan bizleri hemen öldürebilirler. Onlar için bu bir problem değil. Ancak onların asıl istediği tek başına fani bir bedenin hayatiyetine son vermek değil, bu insanların örnekleştirdiği davranışı ve idealleri yok etmektir. Bunun için de kötü örnek dedikleri o seçkin insanların manasını öldürmeye yönelik manipülasyon, karalama ve sabotajlar geliştirip tatbik etmeye gayretindedirler. Kendi durumumla kıyaslamak istemem çünkü ben bir eylem adamıyım, askeri bir kumandanım. Fakat bir fikir adamı olarak K. Mirzabeyoğlu'na yönelik tüm bu zulümlerin, tecridin, cezaların sebebi işte onun bu örneklik vasfıdır. Yazan, fikirler üreten, ideal düşünceler kaleme alan bu mütefekkirin, işte bu yüzden toplumdan, işçilerden, öğrencilerden, köylülerden, Müslüman olan veya olmayan tüm ideal insanlarından, diğer ülkelerdeki insanlardan daha iyi bir toplum rüyası görecek olanlardan tecrit edilmesi, uzak tutulması gerekmektedir. Uzak tutulmalıdır ki bu ideallerini başka insanlara da bulaştırmasın. Açıkçası bu hakikatler sadece resmi olarak avukatım olan az önce adlarını zikrettiklerim dışında Türkiye'deki herkes tarafından da bilinmelidir. Mesele Türkiye'deki bir kumandanın yahut Fransa'da cezaevinde olan bir başka kumandanın meselesi olmaktan ibaret değildir. Mesele Allah düşmanlarının baskı ve sömürüsüne karşı adalet ve hayatta kalma mücadelesi veren herkesin, emekçi sınıfların mücadelesidir. Tek kelimeyle İslam mücadelesidir. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 8 Mayıs 2010. Emperyalizmin işbirlikçisi Venezuela diplomasisi. Bugün izin verirseniz Venezuela'daki mevcut durum hakkında konuşmak istiyorum. Bir devrimin gerçekleşmesi demek toplumda derin bünyevi değişiklikler meydana gelmesi demektir. Bu köklü değişimlere paralel olarak hükümetle beraber iktidarı kullanan şahıslar da değişir. Yani siyasi liderlik el değiştirir ve o güne dek emeği istismar edilen fakat kendisine bu emeğinin karşılığı verilmeyen kesimler yeni bir yönetici sınıf halinde belirip iktidara taşınır ve ülkeyi yönetir. Venezuela'da ise kendine has bir fenomen söz konusu oldu. Biz o gün var olan sistemin kabul ettiği kurallar çerçevesinde bir devrim yaptık da iktidara geldik. Malum anenevi, yozlaşmış, demokratik seçimlere dayalı bir sistemdi bu. Hani şu temsili demokrasi olması tamamıyla bir isimden ibaret olan ve ondan öteye geçmeyen sistem. İşte böylesine yozlaşmış bir sistem, halkın belli bir sempatisi olsa da o gün için taraftarı az ve mali imkanları kıt olan Chavez'in seçimleri kazanmasına göz yumdu. Kendi hususi partisi bile olmayan Chavez, Hristiyan Katolik sağdan içinde eski gerillalarında bulunduğu Komünist Parti'ye ve eski subaylara kadar çok farklı kesimlerden bir seçim koalisyonu kurup seçimlere girdi. Bu tarz bir değişime halk da gönülden razı oldu ve böylelikle bugünkü cumhuriyete gelindi. bir devrim gerçekleştiğinde o güne kadar üst sınıfların hayat standardına hiçbir zaman erişememiş insanlar, iktidar cihazının bakanlıklar gibi çeşitli mevkilerinde rol alır, yine o güne dek hiçbir zaman yaşamadıkları tecrübe ve teamüllerle, konfor ve kurallarla tanışırlar. Mesela birinci sınıf bir lokantanın kendine has görgü ve servis kuralları çerçevesinde işte çatalı şöyle tutarak, kaşığı böyle kullanarak yemek durumunda kalır. Tabiatıyla bu durum bir devrim yaşayan hemen her toplumda belli bir kültür şoku yaşanmasına yol açar. Venezuela'da olan da budur. Venezuela'nın bugünkü problemi ülkede gerçek anlamda yönetici bir partinin bulunmayışıdır bir bakıma. Neticede bir devrimin yönetici bir partiye ihtiyacı vardır. Gerçi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi adıyla şimdi teşkilatlandırılmaya çalışıyorsa da henüz yeterli değil. Oysa Venezuela Komünist Parti ahlaki anlamda referans gösterilebilecek ve devrime en başından itibaren hakiki bir sadakat göstermiş yegane partidir. İdari anlamda herhangi bir hükümet görevi yürütüyor yahut hükümetle ticari ilişkilere giriyor da değillerdir. Fakat Bolivarcı devrim için söyleyebilecekleri her söz bulundukları mevki açısından diğer herkesinkine göre çok daha değerlidir. Devrime bugüne dek ihanet etmedikleri gibi bundan sonra da ihanet etmeyecekleri besbellidir. Ne var ki ideolojik liderliklerine ve Venezuela'nın en eski parti olmalarına karşılık mensuplarının sayısı nispeten azdır, bunların çoğu da oldukça yaşlıdır. Kaldı ki dünyada pek görülmeyen bir şekilde Komünist Partisi mensupları yeni kurulan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin de aynı zamanda mensubu olduklarından iki partili kişilerdir. Niçin bunları ifade ettiğime gelince, bir devrim yapmış ve bir hükümet kurmuşsanız sizin memurlara da ihtiyacınız vardır. Dünyayı bilen, bakanlıkların nasıl idare edileceğini bilen, mesela tarım yahut sanayi çerçevesinde faaliyet gösteren mini bir müessesenin nasıl idare edileceğini bilen, kısacası her sahada faaliyet gösteren yüzlerce müessesenin nasıl idare edileceğini bilen profesyonel, eğitimli, tecrübeli memurlara ihtiyacınız vardır. Lakin sizin ihtiyaç duyduğunuz bu iş bilir memurlar çoğunlukla devrimden önce de oralarda çalışmakta olanlardan başkası olmayacaktır. Bunlarsa yine çoğunlukla devrimci olmayan insanlar olacaktır. Gerçi devrimci olmayan bu kişiler büyük miktarda dürüst insanlar olacaktır muhakkak. Yani vergilerini ödeyen ve çalıp çırpmayan dürüst vatandaşlar. Ancak Venezuela'da olduğu gibi devrimin ideolojisine aslında pek inanmayacaklardır. İşte Venezuela'nın içinde bulunduğu açmaz da bu şekildedir. Sosyalizme inanmayan ve sadece günlük mutat işlerini yapmakla iktifa eden memurlarla bir devrim yaşatılmaya ve kökleştirilmeye çalışılıyor. Arzulandığı gibi olmuyor tabii. Bir de şöyle bir hadise gelişiyor. Başlangıçta dürüstlüğüyle bir yere gelen bir memur, işi gereği lüksle, limuzinlerle, kaliteli eşyayla falan tanışınca, bir zaman sonra kendi şahsi hayatında ve aile çevresinde de bu lüksü kökleştiriyor, modaya uygun, pahalı ve markalı elbiseler giymeye başlıyor mesela. Bu yüksek hayat standardıyla tanışan memurlar, Venezuela'da olduğu gibi şayet yüksek de bir maaş almıyorlarsa zaman içinde yozlaşma da başlıyor. Böylesi yozlaşmaya açık bir durum, bir devrim hükümetini diplomasi kadroları için belki birçoğundan daha geçerli. Elbette devrim düşmanları ve cümle emperyalist ajanlar bu diplomat ve memurları satın almaya ve yozlaştırmaya çalışacaklardır. Kendileri de zikrettiğim şartlar sebebiyle bunu açıksalar, yozlaşma kaçınılmaz olacaktır ki bugün Venezuela diplomasisindeki yozlaşma tam da buna örnektir ve adım adım devrimi işgal etmektedir. Bu şekilde yozlaşmaya başlamış kadroların yapacakları da devrimi yolundan saptırmak, devrim kelimesini dillerinden düşürmeseler de bunu gerçekler haline getirmemek olacaktır. Kısacası devrim yalnızca laftan ibaret kalacaktır. Bugün Chavez ve çevresindeki bir grup iyi insan sayesinde devrim karşıtları henüz kazanmış değil. Ancak maalesef devrim karşıtı böyle bir girişim varlığı da bilhassa diplomasi sahasında bir hakikat. Biliyorsunuz bir diplomat olmak belli bir tecrübeyi, yüksek bir eğitim seviyesini, belli alanlarda uzmanlaşmayı, geçmişi, orta çağdan hatta Roma İmparatorluğundan bile çok eskilere giden sayısız gelenek ve kanunu bilmeyi gerektirir. Devlet idarecileriyle nasıl konuşulur, nelere dikkat edilir, bir büyükelçi nedir ve neyi nasıl yapar, milletlerarası hukuk teamülleri çerçevesinde bir devlet başkanının temsilcisi olarak başka bir devlet başkanına nasıl yaklaşır, İşte diplomat olmak için tüm bu saydıklarım gibi sayısız uzmanlık vasfını kazanmak gerekir ki normal bir vatandaş için tüm bunları öğrenmek, anlamak ve tatbik etmek son haddiyle zordur. Bunlar da haliyle uzun bir tecrübe gerektireceği için bir devrim akabinde tabii yahut annenevi olarak karşı devrimci bir diplomasiyle karşı karşıya kalınacaktır. Zaten diplomatların geldiği yer de çoğunlukla burjuvazidir. Devrimci kadrolar arasından bu sahada görevlendirilense çoğu sırf eğitimlerini yurt dışında aldıkları için diplomat yapılmışlardır. Bu kişilerin de bir kısmı az önce sözünü ettiğim yozlaştırıcı baskı ve ayartmalar altında devrimci çizgiden uzaklaşır, geriye içi boş bir devrimcilik iddiası kalır. Üstelik devrimci hükümetlerin yurt dışına eğitime gönderdiği öğrenciler de mutlaka istihbarat servisleri tarafından devşirilmeye çalışılmıştır. Elbette büyük çoğunluk kendi ülkesinin çıkarlarını her şartta hayatta tutacak bir sadakat ve cesaretle eğitimlerini tamamlayıp ülkesine döner. Şu an ben de sayıları nispeten az da olsa yozlaşmış birkaç Venezuelalı diplomatın yaptıklarından dolayı büyük ızdıraplar çekiyorum. Birkaç hafta önce başavukatım ve eşim Isabel Kutan Peyr'in başına gelenlerden bahsetmiştim. Bir milletler arası hukuk avukatının banka hesabının Venezuela bürokrasisi de işin içinde olarak kapatılmasından. Siz de Türkiye'deki avukatlarım olarak buna müdahil oldunuz. Venezuela ve Fransa büyükelçilikleri kanalıyla buna itirazınızı dillendirdiniz. Sizin gösterdiğiniz bu değerli dayanışmayı ve sıcaklığı maalesef kendi ülkemin büyükelçilik mensuplarından göremiyorum. Yardım ve sıcaklık görmemem bir yana, bana karşı aldıkları tavırla Venezuela bürokrasisinin tamamen emperyalizmin kontrolüne girdiğini müşahede ediyorum. Size bir başka misali de Venezuela'daki ailemden vereceğim. Benim babam varlıklıydı, amcam ve kardeşim Vladimir de öyle. Ne var ki Chavez öncesinde ailemden bu devrimci insanlar vergilerini ödeyip normal bir ticari hayat sürdürebilirlerken, Chavez sonrasını bu yozlaşmış bürokrasisinin sürekli baskıları altında bugün çok daha zor durumdadırlar. Chavez değildir bunun sorumlusu. Zaten kardeşim Vladimir'i her gördüğünde beni ve bir ihtiyacım olup olmadığını sorar. Ancak maalesef Venezuela bürokrasisinde yuvalanmış devrim karşıtı hizip benimle ve ailemle uğraşmayı kendilerine bir görev belirlemiştir. Peki niçin? Bu devrim karşıtı bürokratlar ki birçoğu yurt dışında eğitim almışlardır, Batılı emperyalist Siyonist dostlarına yahut efendilerine "Biz sizin düşmanınız değiliz. Bakın asıl Carlos'un düşmanıyız" demek ve bunu eylemleriyle delillendirmek istemektedirler. Niçin Carlos'a düşmanlık derseniz hemen arz edeyim. Bugün benim değil de başkalarının, özellikle düşmanlarımın ürettiği bir emperyalizm ve Siyonizm düşmanı Carlos efsanesi, bir Carlos miti vardır. Böyle olunca Carlos'a dostluk emperyalizm ve Siyonizme düşmanlık, Carlos'a düşmanlıksa emperyalizme ve Siyonizme dostluk ve sadakat delili olarak algılanmaktadır. Açıkçası mesele benim şahsen ne kadar tehlikeli olup olmadığım değildir. Ki cezaevindeyim, kime ne yapabilirim? Venezuela'nın yahut dünyanın gidişini değiştirebilecek bir gücüm de yok tabiatıyla, ama nedir? İsmim sembolik bir mana taşır olmuştur ve bana düşmanlıkta tüm bu işbirlikçilerin yahut kendilerini Chavez sonrasına hazırlayanların sığındığı bir emperyalizme, Siyonizme sadakat ifadesi değeri kazanmıştır. Burada Fransa'da en küçük vesileler bile Venezuela Büyükelçiliği tarafından bana düşmanlık gösterisi bakımından fırsat kabul edilmekte ve savunmam sabote istenmektedir. Benim tüm davalarım millet arası bir nitelik belirttiği ve üstelik aile fertlerim de Venezuela'da yaşadığı için hem yurt dışındaki avukatlarımla, hem davamla ilgili kişilerle, hem de aile fertlerimle sürekli telefon görüşmesi yapmak zorundayım. Buysa müthiş pahalı. Geçmişte benim savunmam için gerekli bu masraflara sembolik de olsa bir katkı kabiliğinden Büyükelçilik bana her ay cüzi bir miktar para gönderirdi. Fakat aylardır bunu vermiyorlar. Peki kimdir bunun da bir parçası olduğu Carlos'a düşmanlık gösterilerinin Fransa'daki sorumlusu? Normalde isim vermezdim, ancak artık sabrı taşıran bir noktaya vardığı için arz edeceğim. Doktor Jesus Arnoldo Perez. Venezuela'nın Fransa Büyükelçisi olan bu zat, Katolik bir aileden gelmesine rağmen Evanjelik Hristiyan olmuştur ve şimdi onun propagandasını yapmaktadır. Hani şu Amerikalıların Bush'ların mezhebi. Eşi ise Fransa'da doğmuş olup babası Müslüman bir Faslı, annesi ise İspanyoldur ve o da Evanjelik Hristiyan olmuştur. Başkan Chavez, CIA'yı destekledikleri için Amerikalı Evanjelikleri Venezuela'dan dışarı sürerken, işte karı koca bu ikili Venezuela Büyükelçiliğinde diğer diplomatlar için toplantılar düzenleyip evanjelik propaganda yapmaktadırlar. Büyükelçi Perez eşinden dolayı Fransız tabiyeti ve pasaportu da elde etmiştir. Bunları ben icat etmedim, bilinen hakikatler. Ya benim tabiyetim? Şu an bu büyükelçiliğin engellemeleri sebebiyle 10 yıldır pasaportumu yenileyemiyorum ve eski devlet başkanı Rafael Caldera'nın, ki annemin kuzeni olan sağcı Katolik bir kişiydi, verdiği eski pasaporta sahibim yalnızca. Bu büyük bir mesele görünmeyebilir, fakat neticede sembolik bir değeri vardır ve benim Venezuelalı olduğumun delilidir. Ben bir Venezuela vatandaşı değil miyim? Öyleyim. O halde başka her ülkenin yaptığı normal bir iş olarak niçin kendi ülkemin büyükelçisi beni ziyaret etmez? Bu büyükelçi 7-8 senedir burada, hiç böyle bir şey olabilir mi? Yine bir diğer sabotaj fırsatı. Gelecek Eylül ayında Venezuela'da meclis seçimleri yapılacak. Her Venezuelalı da oy vermek üzere kayıt olmaya mecbur. Öyleyse onca talebime rağmen niçin beni seçmen olarak kayıt etmezler? Bu bir suç değil midir? Madem ki bir Fransız cezaevindeyim, benim kaydımı yapmaktan Venezuela Büyükelçisi sorumlu değil midir? Tabii şayet kaydedilmezsem ne oy kullanabilir ne de aday olabilirim. Dertleri bu. Dertleri sadece ben miyim? Mevcut büyükelçinin getirdiği ve büyükelçilikte görevlendirdiği bazılarının özel derdi hakikaten benim. Tüm işleri benim savunmamı sabote etmek. Fakat tüm bu kişilerin genel derdi başka. Bu kişiler devrim karşıtlarıdırlar. Bir örnek vereceğim. Büyük bir Fransız inşaat şirketi vardır. Venezuela'da da hükümete iş yapar ve milyonlarca euroluk sözleşmelere imza atar. İşte bu firmanın Fransa'daki temsilcileri Venezuelalı kimi büyükelçi yakınlarıdır. Bu kanun dışıdır ancak şimdiki durum aynen budur, hala da devam ediyor. Büyükelçinin kendisi değil belki ama en büyük oğludur Fransız şirketinin Venezuela temsilcisi. Büyükelçi ise tüm bu işlerin arkasındaki kişidir ve Fransız emniyetinin de muhbiridir. Şayet İtalya'da büyükelçilik yapsaydı belki de bu temsilcilik mümkün olabilirdi. Kim ne diyebilirdi? Ne var ki kendisi Fransa'da büyükelçiyken ve ortada da bir de Fransız tabiyeti varken bu olmaz. Bu devrim karşıtı durumdan sadece Baran ve Aylık değil, bence tüm Türkiye basını ve dünya basını haberdar edilmelidir. Benim ve Venezuela devriminin kuşatıldığı durum sadece tehlikeli olmanın çok ötesine geçmiştir. Savunmamı engellemek için yaptıkları son bir şeyden daha bahsederek bitireceğim, yoksa söylenecek çok şey var. Fransa'daki cezaevlerinde savunmamızı yapmak, ilgili evrakları okumak ve yazmak için bir bilgisayara sahip olma hakkınız vardır. Oysa bu cezaevinde bilgisayara sahip olması engellenen yegane kişi benim. Başka herkesin bir bilgisayarı var. Kimi bilgisayar oyunu oynar, kimi film, hatta seks filmi seyreden hiç de bir problem teşkil etmez. Ancak Carlos'un satın aldırdığı bilgisayar kendisine teslim edilmez ve hep "tamam bu hafta vereceğiz" denilerek aylardır oyalanır. Ben yaşayan bir şehidim. En geç çağımdan itibaren hayatımı böyle seçtim. Fakat mesele benim şahsi meselem olmaktan ibaret değil. Çünkü Venezuela büyük ve önemli bir ülkedir ve şimdiki durumu da çok ciddidir. Ve bu durumun Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklara yine ülke ve dünya basınına bildirilmesi ve alenen kınanması siz kıymetli Türk avukatlarımdan, Baran ve Aylık emekçilerinden en büyük ricamdır. Ne olursa olsun kazanacak olan biziz. Biz değil onlar korksun ve korktukları için de tüm bunları yapıyorlar zaten. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 17 Temmuz 2010. 22. ayrımın sonu sayfa 289.